Ayırım 30, sayfa 394. Çok pis ve ağır kokuyordu Ersel'in kapatıldığı yer. Havasızlıktan da boğulur gibiydi. Ama içindeki direnme azmi son gücüne kadar dayanmasını söylüyordu. Dakikalar ilerledikçe biraz daha kendini dinler olmuştu. Başının ağrıması artmış, iki büklüm duruştan bedenine sızılar girer olmuştu. Önleyemediği bir şey de hiç eksilmeyen mide bulantısıydı. Elindeki kemikle gömülü olduğu yerin tavanına vurmaya devam ediyordu. Çıkan sesin yukarıdan duyulup duyulmadığı hakkında bir fikri yoktu. Ama yukarıdaki sesler nasıl aşağıya aksediliyorsa, kendi çıkardığı sesin de yukarıdan duyulması gerekirdi. Çektiği acılara rağmen boş durma zamanı değildi. Hayatta kalması güçlü iradesini sonuna kadar sürdürmesine bağlıydı. Artık inanmaya başlamıştı. Yukarıda da kendisini kurtarma yolunda bir faaliyet vardı. Bunlar katil ailenin fertleri olamazdı. Deminki düşüncesinde yanılmadığından emindi. Az evvel tıktıkları yerden çıkarmaları için bir neden olamazdı. Kendisini diri diri ölüme terk etmişti onlar. Çıkarmaları için hiçbir neden yoktu ve onlar için tehlikeliydi. Gücü tükenmeye başlamıştı artık. Bu havasız ortamda enerji sarf etmek, varlığını, yaşadığını duyurmak için devamlı elindeki kemikle tavan betonuna vurmak, azalan gücünü daha da tüketmişti. Kollarında sancılar hissediyor, güçten düşüyordu. Kısa bir an durup alnında biriken terleri sildi. Tepesinden güçlenen seslere kulak verdi yeniden. Sanki bir kürek sesiydi işittiği. Kemikle yeniden vurmaya başladı. Can havli denen şey bu olmalıydı. İnsanın yaşama bağlılığının, hayatta kalma direncinin son kertedeki coşkusu. Bu yaşta içi yaşama şevkiyle doluyken ölmek istemiyordu. Galiba fazla enerji sarf ederek yetersiz havayı da tüketmişti. Ciğerleri yanmaya başlamıştı. Ağzı açık, soluyup duruyordu. Yeterince nefes alamamak içindeki korkuyu kırbaçladığı paniğin eşiğine geldi. Her geçen saniye hareketleri daha da ağırlaşıyordu. Gözleri karanlığa uyum sağladığı için kapalı mezarını şimdi daha iyi görebiliyor, fakat ürpertici manzaraya bakamıyordu. Etraf insan kemikleri, kuru kafalarla doluydu. Sonunda dayanamadı ve kusmaya başladı. Acı bir safra akıyordu ağzından. Kusmak durumunu daha da zorlaştırmış, derin derin nefes alma ihtiyacı doğurmuştu. Ama nefes alamadığı gibi vücudunda yeni yeni başlayan kramplar ve kasılmalar hissediyordu. Önce konuşan insan seslerini duydu. O da bağırmak, yaşadığını belirtmek istedi onlara. Fakat sesi çıkmıyordu. Elindeki kemiği bıraktı veya kemik elinden düştü. Bunu hiçbir zaman anlayamadı. Kusmayla beraber baş dönmesi de şiddetlenmişti. Artık iki büklümde duramıyordu. Yere kaydı ve yosun tutmuş nemli betonun üzerine yığıldı. Kendinden geçmek üzere olduğunu duyumsuyordu. Direncini tek arttıran şey birden kapkaranlık mezarın zeminine akseden ince bir aydınlık oldu. Ufak bir çizgi, yaklaşık 40 santimlik ince bir hat. Yukarıdan süzülen bir ışık. Son bir gayretle başını kaldırıp ışığın nereden aksettiğini görmeye çalıştı. Tam bulunduğu yerin tepesinde ışığı sızdıran ufacık bir aralık hasıl olmuştu. Muhtemelen bir kapak aralığı. Havaya soluklanmaya ihtiyacı vardı. Dizlerinin üzerinde kalkıp yine iki büklüm vaziyette ağzını aralayarak dudaklarını tepesindeki ışık sızan çatlağa dayadı. Karanlıkta mesafeyi ayarlayamadığı için önce dudakları tavanın pis ve yosun tutmuş sathına değdi. İğrençti ama nefes alabilmek, ihtiyacı olan temiz havayı ciğerlerine çekmek için kaçmadı. Sanki az da olsa çatlaktan içeriye hava sızıyordu. Var gücüyle havayı ciğerlerine çekmeye çalıştı. Ne var ki az sonra öksürmeye başlamıştı. Önce bunun oksijen yetersizliğinden ciğerlerinin bir reaksiyonu olduğunu düşündüyse de kısa bir zaman sonra ağzına dolan ufak bir takım yabancı parçalardan olduğunu anladı. Dilinin üstüne dişlerinin arasında bir şeyler kaçıyordu. Gayri ihtiyari ağzına dolan şeyleri tükürmek istedi. Bu arada o ufak parçaların bir kısmı dişleri tarafından kırılmış, dili tadına da almış ve belli belirsiz kokular da duyulmuştu. İnanamadı ama bu kömüre benziyordu. Ufak kömür tozu parçacıkları. O zaman meseleyi kavrar gibi oldu. Yukarıdan duyduğu ve kürek sesine benzettiği gürültüleri değerlendirdi. Birileri galiba tepesinde depolanan kömür stoğunu kaldırmaya çalışıyordu. Tüm gücünü toplayarak bağırdı. "Yaşıyorum, buradayım," diye bağırdı. Kurtuluş ümidinin artması için içine yeni bir şevk ve direnç vermişti. Hem sonra ufak mezarına tepeden akseden ince ışık hatları da artmaya başlamıştı. O zaman tam tepesinde, birebir ebadında kare şeklinde bir kapağın var olduğunu gördü. Hale polis otosunun içinde tırnaklarını kemirmekle meşguldü. Hayatında karabasanlarla geçirdiği ilk gece olmuştu bu. İlk ve son olması için Tanrı'ya dua etti. Göz yaşlarını tutamıyordu artık. Yanakları göz pınarlarından süzülen yaşlarla sırılsıklam olmuştu. Tek dileği başkomiserin Ersel'i kurtarmasıydı. Ersel sadece iş arkadaşı değildi. Bu gece beynindeki tüm soruların aydınlanmasına, gerçek duygularının ortaya çıkmasına ön ayak olmuştu. Artık içinde hiçbir şüphe kalmamıştı. Onu seviyordu. Hatta sırılsıklam aşıktı. Aslında bunu Ersel'in Ataköy'deki evinde sıcak şömine alevinin yarattığı atmosferde Julio Iglesias'ın yumuşacık sesiyle dans ederken anlamış ama aptalca bir egoizmle kendini sevdiği adama vermekten kaçınmıştı. Çok pişmandı. O an asırlar gibi uzak geliyordu şimdi. Sanki bir daha erişilmesi ve yaşanması mümkün olmayacak gibi. Üzüntüyle titredi. Galiba silkinmesine ve daldığı alemden uzaklaşmasına Başkomiser Ekrem'in başına diktiği polis memuru neden olmuştu. Adam onun perişan halini görünce dayanamamış, mırıldanmıştı. "Endişelenmeyin gazeteci hanım," demişti. "Arkadaşınızı mutlaka kurtarıp sağ salim getireceğiz. Polise güvenin." Adama cevap verememişti genç kız. Ama memur onu teselli etmek için konuşmaya devam etmişti. "Aynı gazetede mi çalışıyorsunuz?" Başını sallamakla yetinmişti hali. "Herhalde eski bir arkadaşınız." Genç kız kendisinin bile şaşırdığı bir cevap vermişti. "Arkadaşım değil, sevgilim," demişti. Sabahın ilk araca karanlığında polis memurunun yüzünde oluşan şaşkınlığa bakmadı bile hali. Sahire rahatlamıştı artık. Güvendeydiler ve sabah ezanı okunuyordu. Etrafta hiçbir tehlike ve şüpheye çekecek bir faaliyet yoktu. Annesi haklı çıkmıştı. Onun gayipten duyduğu sesler, korkunun beyninde yarattığı evhamdan, işittiğini sandığı hayali gürültülendi. Tek yapılacak şey o gazeteciyi arabasına tıkıp buradan uzaklaştırmaktı. Annesi mutlaka yine bir öldürme planı tasarlamış olmalıydı. Vural her zamanki alışkanlığıyla bu işi hallederdi. Şimdi Sahire'nin tek korkusu gün ağarmadan bu son işi de görünmeden çözmeleriydi. Alt katta bodruma inen merdivenlere doğru ilerledi. Dev kardeşi herhalde mezarın üstündeki kömürleri kaldırmayı bitirmiş olmalıydı. Ekrem önde olmak üzere arkasındaki iki polis de gölgeler altında bahçeye süzülüp Kagir evin metruk görüntüsü veren alt kat pencerelerine doğru ilerlediler. Sokağın o saatte bomboş olması hareketi kolaylaştırıyordu. Başkomiser evin önüne geldiğinde sadece üst katta bir odada ufak bir lambanın dışarıya akseden ışığını görmüştü. Bu saatte evde uyanık biri varsa o da üst katta olmalıydı. Sol taraftaki alt kat penceresi yere bir hayli yakındı ve kapalı duran tahta pancuru tek bir çekiçte yerinden söküp çıkarmak kolay görünüyordu. Bina yılların bakımsızlığını ve ihmalini çok açık bir şekilde gösteriyordu. Eve sessizce girmenin tek yolu burasıydı. Henüz içeride ne ile karşılaşacakları hakkında bir fikri yoktu. Arkasındaki polise eliyle karşısına geçmesini ve birlikte pancura asılacaklarını işaretle gösterdi. Memur ne istediğini anlamıştı. Başıyla onay verdi ve ikisi birlikte aynı anda rezeleri paslanmış hafifçe sarkmış pancurayı asılarak çektiler. Çok hafif bir çatırdı çıktı ve menteşeleri yarım yamalak tutan vidalar yerinden oynadı. İkinci teşebbüste pancur yerinden çıkmıştı. Pancuru duvara dayarlarken Ekrem başını kaldırıp karanlık odaya şöyle bir göz attı. Karanlık odada hiçbir şey görünmüyordu. Başkomiserin fazla beklemeye tahammülü yoktu. Camda iri bir çatlak vardı. Pencere pek sağlam görünmüyordu. Eliyle içeriye doğru sıkıca itti camın pervazını. İki parçalı kanat rahatlıkla açılmıştı. Ahşabın birbirine sürtmesinden çıkan hafif bir sesin içerikler tarafından duyulmadığını düşünüyordu o an. Omuzundaki kılıfından tabancasını çekerek çevik bir hareketle içeriye sıçradı. Girişleri çok kolay olmuştu. Sırayla diğer polisler ve peşinden eve girdiler. Bir süre hareketsiz kalıp etrafı dinlediler. Evin içinden garip bir takım sesler geliyordu. Önce bunun ne olduğunu pek çıkaramadılar. Ama evde gecenin bu saatinde uyumayan birilerinin olduğunu anlamışlardı artık. Sabah ezanının sesini de o an duydular. Ezan sesi duydukları o biteviye gürültüyü bastırmıştı. Başkomiser Ekrem odanın karanlığında gözleri uyum sağlayınca açık duran oda kapısına doğru ilerledi. Ama hemen koridora fırlamadı. Durup bekledi. Bir ayak sesi işitmişti. Merdivenden biri iniyordu. Topuklu bir terliğin basamaklara çıkardığı seslerdi bunlar. Yaklaşanın bir kadın olduğunu hükmetti. Ama neden karanlıkta iniyordu kadın ve kendi evinde neden ışık yakmıyordu? Arkasındaki memurlara sessiz olmalarını işaret etti. Ayak sesinden başka evde çıt çıtmıyordu şimdi. Ağzına dolan kömür parçalarını tüküren Ersel, ümitle üstündeki kapağa bakıyordu. Kapağın açılacağını ve kurtulacağını anlamıştı artık. Gözleri şevkle parladı ve beton kapak aralığından içine çekebildiği hava ile beklemeye devam etti. Bu cehennemden kurtulmasına az kalmıştı. Nitekim tepesindeki kapak gürültüyle yerinden oynadı. Kalın beton kapak açılırken bir parçası omzuna çarpmıştı. Diri diri gömüldüğü mezarın içine birden ışık doldu. Bu kez de aydınlığa uyum sağlamak için gözlerini kapattı Ersel. Sonra da heyecanla gözlerini kıpıştırmaya başladı genç gazeteci. Kurtarıcılarına teşekkür etmek, onlara minnetle sarılmak istiyordu. İlk defa tam dik olarak doğruldu. Baş hizası kapak boşluğundan dışarıya uzandı. Gözlerini araladı fakat gördüğü manzara karşısında donakaldı. Yetersiz ve çıplak bir ampulün aydınlattığı bir bodrumdu burası. Ama asıl ürkütücü manzara tam karşısında duran dev adam ve acuze kadındı. Tablonun tek eksiği kendisini buraya getiren fahişeydi. Bunlar asla onun kurtarıcıları olamazdı. Dili tutulmuş halde onlara baka kaldı. ''Hadi çek çıkar şunu şu bok çukurundan.'' diye kükredi yaşlı kadın. Ersel henüz kendine gelememiş, ne olduğunu anlayamamıştı ki devin bir vinç kadar güçlü kollarını omuzlarına yapıştığını ve ayaklarını yerden keserek mezardan çıkardığını hissetti. Sonra o ibir pençeler birden boşalmış ve Ersel ağır bir yük gibi kömürlerin yığıldığı betonun üzerine yüzü koyun serilmişti. Yaşlı kadın onunla ilgilenmiyordu bile. Bastonuna dayanarak bodruma inen merdivenlere yürürken bir yandan da humurdanıyordu. ''Nerede kaldı bu orospu? Ne haltlar karıştırıyor yukarıda?'' diye sesleniyordu. Tam merdivenin başına gelince yukarıya bakıp bağırdı. ''Sahire hangi cehennemdesin?'' Ersel bitkin bir vaziyette yerde yatıyordu hala. İçindeki kurtulma sevinci bir anda yok olmuştu. Gerçi o karanlık mezar çukurundan çıkmıştı ama şimdi hayatta kalabilmek için o mezarı bile tercih etmek zorunda kalabilirdi. Bu kesinlikle bir kurtuluş olamazdı. Yarım yamalak çalışan, sersemlemiş beyniyle yattığı yerde durum muhakemesi yapmaya başladı. Neden çıkarmışlardı acaba kendisini o mezardan? Ne isteyebilirlerdi daha? Orada bıraksalar ölümü kaçınılmaz olurdu. Başkaları hemen yanı başında duran acayip irilikteki deve kaydı. Yüzünü görebilmek için boynunu adeta tavana çevirmişti. Dev kan ter içindeydi. Yorgun görünüyordu. Ersel yeniden başını eğdi. Bu defa nazarları az ilerisinde kömürlerin üzerinde duran iki küreye takıldı. Onu eline bir geçirebilse belki de mükemmel bir savunma silahı olarak kullanabilirdi. Fakat bundan da pek emin olamadı. Böylesine yorgun ve bitkin hissediyordu kendini, halsizlikten ayağa kalkacak, hatta kımıldayacak dermanı kalmamıştı. Kaderine teslim olmuş gibi hareketsiz kalmayı yeğledi. Her şey olacağına varacaktı. İçindeki yaşama şevkinin o an tükendiğini anladı. Düşüncelerinden yaşlı kadının tiz sesiyle sıyrıldı yeniden. Kadın bir kere daha kızına bağırmıştı. ''Lanet karı, neden cevap vermiyorsun? Duymuyor musun beni?'' Ersel ne dolaplar çevrildiğini anlamamıştı hala. Fakat yaşlı kadının telaşlı ve sinirli halinden bir fevkaladelik bulunduğunu sezinler gibi oldu. Onu diri diri gömdükleri yerden çıkarmışlardı. Bunun mutlaka önemli bir nedeni olmalıydı. Acuze kadın oğluna bakarak söylendi. ''Sen şu ite dikkat et. Ben yukarı çıkıp sahireye bakacağım. Yoksa kaçtı mı orospu?'' O merdivenlere aksak ayağıyla tırmanırken Ersel dirsekleri üzerinde doğrulmaya çalıştı. Sahire bodrum katına doğru ilerlerken birden arkasından bir elin ağzını kapatmasıyla yerinden sıçradı. Atmaya çalıştığı çığlık boğazında düğümlendi. Korkudan dehşete kapılmıştı. Kulaklarına fısıltı halinde gelen sesi duyunca da her şeyin o anda bittiğini anlamakta gecikmedi. ''Polis,'' demişti fısıltı. ''Sakın bağırmaya ve kımıldamaya teşebbüs etme, tutuklusunuz.'' Dona kaldı genç fahişe. Demek o duyduğu gürültüler gerçek ve evi basan polislerin çıkardığı seslerdi. Hiç karşı koymaya kalkışmadı. Kaderini kabullenmek zorundaydı artık. Ağzını örten eller çelik kadar güçlüydü. Sesini çıkarmadı ama gözyaşları seller gibi yanağından akmaya başladı. Arkasındaki polis onu usulca karanlık odaya çekerken yine fısıltı halinde konuşmaya devam ediyordu. ''Yalnız kafanı sallayarak cevap ver. Gazeteci Ersel hayatta mı?'' Sahire tasdik anlamında başını salladı. ''Onu nerede tutuyorsunuz?'' Genç fahişenin karşı koymaya hiç niyeti yoktu. Ama bu soruyu başını sallayarak cevap veremezdi. Başkomiserin ağzını kapatan elini çözmek için elini onun ellerine götürdü. Ağzını örten güçlü elden kurtulmak istedi ama bunun mümkünü yoktu. Çaresizlik içinde parmağıyla alt katı işaret etti. ''Bodrumda mı?'' Kız tekrar başını sallamıştı. ''Yanında kaç kişi var?'' Sahire eliyle iki işareti yaptı. ''Silahlılar mı?'' Bu defa başını olumsuzca iki yana sallamıştı. Başkomiser hiddetle fısıldadı. Bana bak, yalan söylüyorsan seni perişan ederim. Kız korkudan sesini çıkaramamıştı. Dizlerinin bağı çözülen Sahire yere yuvarlanmak üzereydi. Ekrem yanındaki polise dönüp şunun ağzını tıkayın, bağırmasın diye mırıldandı. Arkadaki memur hemen kızı susturacak şekilde kavrarken diğeri de bileklerine kelepçeyi geçirmişti. İşte tam o sırada bodrumun çıkışının başlangıcından yaşlı kadının sesini işittiler. Sahire, Sahire, hangi cehennemdesin?